bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 14 ayrımdan oluşmaktadır.
Ay battı, Steinbeck.
Ayrım 1.
John Steinbeck bu romanda değişik bir konuyla çıkıyor karşımıza. Savaşın insanı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan nasıl eritip bitirdiğini, tükettiğini büyük bir ustalıkla anlatıyor. Tutsak edenlerle edilenlerin neden savaştığını, ne zamana dek savaşacağını kestiremeyen insanların içine düştükleri çıkmazı, bir başka deyişle savaştan çok savaşanları insancıl bir yaklaşımla ele alıyor Steinbeck. Ay battı, küçük oylumlu, küçük bir kitap ancak büyük bir roman. İnsan onurunu, yürekliliğini, insan sevgisini her şeyin üstünde tutan, insanca yaşamanın önemini vurgulayan büyük bir roman Ay battı. Bir avuç insan, tutsak edenler de, edilenler de. Aylarca ve aylarca düşmanca duygular içinde yaşarlar. Gün gelir, tutsak edenler kendi tutsaklıklarını anlayıverirler. Çepeçevre kuşatılmışlardır düşmanca bakışlarla, davranışlarla. Ay battı, koşullar ne olursa olsun insanın insansız olamayacağını anlatan büyük bir roman. Birinci bölüm. Saat tam 10.45'te her şey bitmişti. Kasaba ele geçirilmiş, direnenler yenilgiye uğramış, savaş sona ermişti. Düşman bu saldırıya daha büyüklerine gösterdiği özenle hazırlanmıştı. O pazar sabahı postacı ile polis görevlisi kasabanın önde gelen tüccarlarından Bay Coral'ın teknesiyle balığa çıkmışlardı. Coral zarif yelkenli teknesini bir günlüğüne ödünç vermişti onlara. Postacı ile polis görevlisi içi asker dolu küçük ve esrarengiz taşıma gemisinin yanlarından sessizce geçip gittiğini gördüklerinde kıyıdan kilometrelerce açıktaydılar. Kasabanın resmi görevlileri olarak onları yakından ilgilendiren bir konuydu bu. Hemen toparlanıp tekneyi karaya yönelttiler. Ama onlar kıyıya ulaşana değin düşman taburu duruma çoktan el koymuştu. Polis görevlisiyle postacı belediye konağındaki odalarına bile ulaşamadılar. Dahası kendilerini savunmaya kalkıştıklarında da savaş tutsağı olarak kasabanın tutuk evine tıkıldılar. O pazar sabahı topu topu 12 kişi olan yerel askeri birlikte kasabadan epeyce uzaktaydı. Kasabanın ünlü tüccarı Coral, kasabadan 6 mil ötedeki tepelerin arasında kendisinin olan güzel bir yerde atış yarışması düzenlemiş, yemeği, hedefleri, kovanları her şeyi kendisi hazırlamış, verilecek ödülü bile kendisi koymuştu. Yerel birliğin iri kıyım, göğüs bağır açık delikanlıları uçakların sesini duyup uzaktan paraşütçüleri gördüklerinde koşa koşa kasabaya döndüler. Ancak kasabaya ulaştıklarında düşman çoktan makineli tüfeklerle yolu kesmişti. Hemen hemen hiç savaş deneyimleri olmayan, yaşamlarında yenilgi yüzü de görmeyen bu başı bozuk askerler tüfekleriyle ateş açtılarsa da makineli tüfeklerin takırtısı yalnızca bir an sürdü. Askerlerin altısı delik deşik olmuş bir halde birbirlerinin üstüne yığılıp hemen oracıkta can vermiş, üçü delik deşik olmakla birlikte ölmemiş, yarı canlı bir durumda oldukları yerde yıkılıp kalmış, geriye kalan üç delikanlıysa tüfeklerini omuzladıkları gibi tepelere kaçmıştı. Saat 10.30'da sapsarı pirinç çalgıları ışıl ışıl parlayan düşman bandosu kasaba alanında güzel ve duygulu ezgiler çalarken kasabalılar gözleri şaşkınlıkla irileşmiş, ağızları bir karış açılmış, bir yandan müziği dinliyor, bir yandan da kollarında makinalı tüfek taşıyan, başlarında kül rengi çelik başlık olan adamlara dik dik bakıyorlardı. Saat 10.38'de kalbura dönen 6 asker gömülmüş, paraşütler katlanıp kaldırılmış, düşman taburu da Bay Coral'ın rıhtım kıyısındaki raflarında bir tabura yetecek sayıda battaniye ve açılır kapanır yataklar olan ambarına yerleşmişti. Saat 10.45'te belediye başkanı Ordon'a düşman komutanı Albay Lancer'ın kendisiyle görüşme isteği resmen bildirilmiş, görüşmenin saat tam 11'de belediye başkanının 5 odalı konağında yapılması kararlaştırılmıştı. Konağın konak odası çok şirin ve konforluydu. Nakış işlemeli döşemesi yıpranmış yaldızlı koltuklar, yapacak işi olmayan uşaklar gibi kas katı kesilmişçesine odanın dört bir yanına yerleştirilmişti. Kemerli mermer bir şöminede için için bir ateş yanıyordu. Ocağın üzerinde yağlı boyayla süslenmiş bir kömür kovası duruyordu. Ocak rafındaki geniş gövdeli saksıların arasında üzerine melek kabartmaları işlenmiş kocaman porselen bir saat vardı. Odanın koyu kırmızı duvar kağıdı altın sarısı motiflerle süslüydü. Ağaç işi olan bölümler ise beyaz, gösterişli ve tertemizdi. Duvardaki resimlerin çoğunluğu korkulu bir duruma düşen çocukların karşısındaki kocaman köpeklerin akıl almaz yiğitliklerini konu alıyordu. Elinin altında iri kıyım bir köpek bulunduğu sürece bir çocuğa ne taşkın su, ne yangın, ne de yer sarsıntısı bir zarar verebilirdi. Şöminenin yanında kasabanın hem tarihçisi hem doktoru, kendi halinde iyi yürekli, sakallı, gün görmüş bir adam olan Doktor Winter oturuyordu. Kucağına koyduğu ellerinin baş parmaklarını birbiri üzerinde döndürürken şaşkın şaşkın önüne bakıyordu. Doktor Winter ancak çok derin birinin ondaki derinliği sezebileceği ölçüde yalın, kendi halinde bir adamdı. Parmaklarını böyle şaşkın şaşkın çevirişini görüp görmediğini anlamak için başını kaldırıp belediye başkanının uşağı Joseph'e baktı. "Saat 11'de mi?" diye sordu Doktor Winter. Joseph dalgın dalgın yanıtladı. "Evet efendim, nota 11 diyor. Sen mi okudun?" "Hayır efendim, ekselansları okudu bana." Joseph, son yerleştirildikleri yerden oynayıp oynamadıklarını saptamak için yaldızlı koltukları tek tek yoklamaya koyuldu. Joseph eşyalara saygısız, ara bozucu ya da tozlu olmalarını bekleyerek çatık kaşlarla bakmayı alışkanlık edinmişti. Belediye başkanı Orden'ın insanların önderi olduğu bir dünyada Joseph de mobilyaların, gümüşlerin, kap kacanın önderiydi. Yaşlı, incecik, çok ciddi bir adamdı Joseph. Yaşamı ancak çok derin bir insanın görebileceği karmaşıklıktaydı. Doktor Winter'ın baş parmaklarını döndürüp durmasını hiç de şaşırtıcı bulmamıştı. Ona göre sinir bozucuydu doktorun bu yaptığı. Çok önemli şeylerin olup bittiğinden kuşkulanıyordu Joseph. Yabancı askerler dolaşıyordu ortalıkta. Kasabanın askerleri ya öldürülmüş ya da tutuklanmıştı. Joseph er geç bu konuda bir görüşü oluşacaktı elbette. Ne anlamsız davranışlara, ne birbirinin çevresine dönen baş parmaklara, ne de mobilyanın saçmalıklarına katlanabilirdi. Doktor Winter koltuğunu saptanmış olan yerinden birkaç santim öteye çekince Joseph koltuğu eski yerine koyabileceği anı sabırsızlıkla beklemeye başladı. 11 demişlerse tam 11'de burada olurlar. Dakik insanlardır onlar Joseph diye yeniledi Doktor Winter. Joseph doktorun söylediklerine kulak asmaksızın evet efendim dedi. Çok dakik insanlar diye yeniledi doktor. Evet efendim dedi Joseph. Zaman ve makineler. Evet efendim. Beklemiyorlar, sanki kaçacakmış gibi yazgılarına doğru koşturuyorlar. Dönüp duran dünyayı sanki omuzlarıyla itekleyerek onlar döndürüyorlar. Joseph, evet efendim demekten bıktığı için bu kez çok doğru efendim dedi. Joseph olup bitenleri anlamasına yardımcı olmadığı için bu konuşmayı onaylamıyordu. Öyle ya, Joseph de daha sonra aşçıya gidip çok dakik insanlar bunlar, eni deseydi ne kadar anlamsız olurdu. Ene kim, neden, niçin gibi sorular soracak, en sonunda da saçmalayıp durma Joseph diyecekti. Joseph daha önceleri de Doktor Winter'ın sözlerini alt kata taşımaya çalışmış ve sonuç hep aynı olmuştu. Ene bu sözleri her zaman saçma sapan bulmuştu. Doktor Winter gözlerini baş parmaklarından ayırıp koltukları düzeltmeye çalışan Joseph'e baktı. Belediye başkanı ne yapıyor? Albayı karşılamak için giyiniyor efendim. Sen de ona yardım etmiyorsun öyle mi? Kendi başına doğru düz giyinemez o. Hanımefendi yardım ediyor. Hanımefendi onun kusursuz görünmesini istiyor. Joseph hafifçe kızardı. Hanımefendi kulaklarının üzerindeki kılları yoluyor. Gıdıklandığı için benim yapmama izin vermiyor. Elbette gıdıklanır dedi Doktor Winter. Hanımefendi üsteliyor dedi Joseph. Doktor Winter birden gülmeye başladı. Ayağa kalkıp ellerini ateşe doğru uzattı. Joseph de olağanüstü bir hızla doktorun arkasına geçip koltuğu durması gereken yere çekti. İnanılmaz insanlarız doğrusu dedi doktor. Ülkemiz elden gidiyor. Kasabamız düşman çizmeleri altında. Belediye başkanı düşmanla görüşmek üzere. Hanımefendi ise tepinip duran belediye başkanının boğazına basarak kulaklarındaki kılları yoluyor. Çok uzamıştı dedi Joseph. Kaşları da öyle. Ekselansları kaşlarındaki kılların alınmasından daha da rahatsız oluyor. Acıyormuş öyle diyor. Bana sorarsanız kaşların alınması konusunda hanımefendi bile zorlanıyor. Doktor Winter deneyecektir dedi. Hanımefendi onun kusursuz görünmesini istiyor. Giriş kapısındaki pencereden çelik başlıklı birisi baktı içeri. Kapıda bir tıkırtı oldu. Sanki ılık odanın ışığı birden yitip gitmiş, yerini hafif bir kurşunilik almıştı. Doktor Winter başını kaldırıp saate baktı. Erkenciler dedi. İçeri al onları Joseph. Joseph gidip kapıyı açtı. İçeriye uzun ceketli bir asker girdi. Çelik başlıklıydı. Kolunda küçük bir makinalı tüfek taşıyordu. Askerin gözleri hızla çevreyi taradı. Sonra yana çekildi adam. Arkasında kapının eşiğinde bir subay duruyordu. Subayın sırtında sıradan bir üniforma vardı. Rütbesi ancak omuzundaki işaretlerden anlaşılıyordu. Subay içeri girip Doktor Winter'a baktı. Adam bir askerden çok abartılarak çizilmiş bir İngiliz soylusunun resmini andırıyordu. Hafif kamburu vardı, kırmızı yüzlüydü, burnu uzun ama oldukça cana yakındı. Çoğu İngiliz generalleri gibi üniformasının içinde çok mutsuz görünüyordu. Kapının eşiğinde durup Doktor Winter'a gözlerini dikti. Sonunda, ''Belediye Başkanı Ordon siz misiniz efendim?'' dedi. Doktor Winter gülümsedi. ''Yok, hayır değilim. Öyleyse resmi görevlilerden birisiniz değil mi?'' ''Hayır, kasabanın doktoruyum ben. Belediye başkanının da dostuyum.'' ''Subay, belediye başkanı Ordon nerede?'' dedi. ''Sizi karşılamak için giyiniyor. Albay siz misiniz?'' ''Hayır değilim. Ben 105'i Bentek'im.'' Başını eğerek selam verdi. Doktor da bu selamı belli belirsiz eğilerek karşıladı. 105'i Bentek, söylemek zorunda kaldığı şeylerden sıkılıyormuş gibi konuşmayı sürdürdü. ''Efendim, askeri yönetmeliğimiz komutan bir odaya girmeden önce orada silah araması yapmamızı buyuruyor.'' Amacımız saygısızlık etmek değil efendim. Omzunun üzerinden arkasındaki askere seslendi. Çavuş. Çavuş çabucak Joseph'in yanına gelip ceplerini yokladıktan sonra bir şey yok komutanım dedi. Yüzbaşı Bentek Doktor Winter'a dönüp umarım bağışlarsınız bizi dedi. Çavuş Doktor Winter'ın yanına gelerek ceplerini araştırmaya başladı. Ceketin iç cebini yoklarken birden durdu. Elini hızla cebin içine soktu, siyah deriden yapılmış, yassı ve küçük bir çantayı çıkarıp Yüzbaşı Bentek'e verdi. Yüzbaşı Bentek çantayı açınca içindeki bir doktora gerekli birkaç basit cerrahi araç gerecini gördü. İki küçük bıçak, birkaç iğne, pens, bir de şırınga. Çantayı kapayıp Doktor Winter'a geri verdi. Doktor Winter görüyorsunuz dedi. Bir köy doktoruyum ben. Bir kezinde mutfak bıçağıyla apandis ameliyatı yapmam gerekti. O günden beri bunları hep yanımda taşıyorum. Yüzbaşı Bentek sanırım ateşli silahlar varmış burada öyle mi? Dedi. Cebinden küçük, deri kaplı bir defteri çıkararak açtı. Doktor Winter, yamansınız doğrusu dedi. Evet, adamımız çok uzun süredir çalışıyordu burada. Doktor Winter, sanırım bu adamın kim olduğunu söylemek istemezsiniz dedi. Görevi bitti artık, söylemekte bir sakınca olduğunu sanma. Adı Coral'dır diye karşılık verdi Bentek. Doktor şaşkınlıkla, George Coral mı dedi. Ama bu olanaksız. Bu kasabaya çok iyi ağır dokunmuş biridir o, nasıl olur? Daha bu sabah tepelerdeki atış yarışması için ödül dağıttı. Bu sözleri söyler söylemez gözlerinde olan biteni anladığını ortaya koyan bir anlatım belirdi. Ağzı yavaş yavaş kapandı, sonra anlıyorum dedi. Atış yarışması düzenlemesinin nedeni de bu. Evet anlıyorum. George Coral'a insanın inanası gelmiyor. Soldaki kapı açıldı, içeriye belediye başkanı Ordon girdi. Küçük parmağıyla sağ kulağını karıştırıyordu. Resmi sabah giysilerini geçirmişti üstüne. Boynunda belediye başkanlarının taktığı zincir asılıydı. Kalın, gür, ağarmış bıyıkları fırça gibiydi. Kaşları da bıyığından aşağı kalmıyordu. Bembeyaz saçlarını daha yeni fırçaladığı, saç tellerinin yeniden dikilmeye çalışarak özgürlük savaşımı vermeye başlamış olmasından belli oluyordu. Ordon öylesine uzun zamandır belediye başkanlığı görevi yürütüyordu ki belediye başkanı imgesiyle özdeşleşmişti artık. İster yazılı, ister sözlü, ne zaman belediye başkanı sözcüğünü görseler, duysalar, yaşlısıyla, genciyle tüm kasabalının gözlerinin önünde hemen belediye başkanı Ordon canlanıveriyordu. O ve görevi bütünleşmişti. Görevi ona ağırbaşlılık, o da görevine bir sıcaklık kazandırmıştı. Ordon'un arkasından ufak tefek kırışık yüzlü, sinirli bir kadın olan hanımefendi girdi odaya. Bu adamı her şeyle var edenin, onu yaratanın kendisi olduğunu düşünüyordu. Aynı şeyi yeniden yapma olanağı olsa çok daha iyi bir iş gerçekleştirebileceğine emindi. Yaşamı boyunca kocasını ya bir ya da iki kez anlamıştı. Ancak kocasının anlayabildiği yönlerini de en ince ayrıntısına gidek tanıyordu. Onun en küçük isteği, acısı ya da çingeneliği hiç gözünden kaçmazdı. Buna karşılık adamın düşüncelerini, düşlerini ya da özlemlerini hiç ama hiç anlamazdı. Yine de yaşamında arada sırada da olsa ileriyi gördüğü olmuştu. Hanımefendi belediye başkanının yanından dolanıp elini yakaladı, adamın kulağını kaşıyan parmağını ağzından çekercesine kulağından çekti. ''Söylediğin kadar acıdığına hiç inanmıyorum.'' diyerek Doktor Winter'a döndü. ''Kaşlarını düzeltmeme izin vermiyor.'' Belediye başkanı Ordon ''Acıtıyor.'' dedi. ''Peki o görünüşle dolaşmaktan hoşnutsan yapabileceğim hiçbir şey yok.'' Adamın düzgün duran boyun bağını yeniden düzeltti. ''İyi ki buradasınız doktor.'' dedi. ''Kaç kişi gelecek dersiniz?'' Sonra başını kaldırıp bakınca yüzbaşı Bentek'i gördü. Ah dedi albay. Yüzbaşı Bentek, hayır hanımefendi dedi. Ben albay için gerekli hazırlıkları yapıyorum. Çavuş. Yastıkları alt üst edip resimlerin arkasını araştıran çavuş çabucak belediye başkanının yanına gelerek adamın ceplerini yokladı. Yüzbaşı Bentik, onu bağışlarsınız umarım efendim dedi. Buyrukları yerine getiriyor yalnızca. Yeniden elindeki küçük deftere bir göz atıp, ekselansları dedi. Sanırım burada ateşli silahlar varmış. İki parça öyle mi? Belediye Başkanı Orden, ateşli silahlar mı? Ha, sanırım tüfeklerden söz ediyorsunuz dedi. Evet, bir çiften bir de av tüfeğim var. Sonra hoşnutsuzluğunu dile getiren bir yüzle, pek ava çıkmıyorum artık diye ekledi. Hep çıkacağım diyorum, av mevsimi açıldığında da cayıveriyorum. Av eskisi kadar tat vermiyor bana. Yüzbaşı üsteledi. Bu silahlar nerede ekselansları? Belediye başkanı yanağını sıvazlayarak anımsamaya çalıştı. Sanırım karısına döndü, yatak odasındaki dolapta. Bastonların yanında değil miydi? Hanımefendi, evet dedi. Üstelik dolaptaki giysilerin iliklerine dek yağ kokusu sindi.
Ayrım sonu.